gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Bizler yine buradayız siz sevgili dinleyicilerimiz için. Hem TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hem de Memleketim FM ortak yayınıyla işte yine sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Konu ve konuklarımızla sizler de dahil olabilirsiniz programımıza, sorularınızla, görüşlerinizle, önerilerinizle sevgili dinleyicilerimiz. Evet, biliyorsunuz haftanın başından beri okumak diyoruz, okumayı soruyoruz siz sevgili dinleyicilerimize. Okumak deyince siz neler düşünüyorsunuz? Okumak sizler için neler ifade ediyor diye soruyoruz. Belki okuduğunuz kitaptan bir cümle bile paylaşabilirsiniz bizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Sizi en çok okuduğunuz kitaplar arasında ya da okuduğunuz şeyler arasında etkileyenleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri biliyorsunuz Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız. Yine hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve şu dakikadan itibaren programımızın sonuna kadar telefonlarımız da açık. Arayabilirsiniz yarışmamıza katılabilmek için 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz dedikten sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğine birlikte kulak verelim.
Hey ha,
Ve sevgili dinleyicilerimiz 15.13'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri'ndeki şimdiki konuğumuzu sizlerle hemen tanıştırayım. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Füsun Ülger. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, bugün bazı dinleyicilerimiz çok hoşlanmayacaklar. Evet. Ama bazıları da çok hoşlanacaklar. Evet. Belki de onlar için bir başlangıç olacak. Evet. Sigaranın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinden konuşacağız. Şimdi bağımlılığa sebep olan maddelerden gerçekten biliyoruz ki sigaranın sağlığımıza zararlı, olumsuz etkilerini. Şimdi günümüz sağlık sorunlarından biri kanser. Kanserin başlıca etken sebeplerinden biri de sigara tabii, evet, ki. Ama biz isterseniz önce bir başlangıcından başlayalım. Hı hı. Genellikle ergenlik döneminde mi başlanıyor?
Evet, şimdi siz giriş yaparken dediniz ki sigaranın olumsuz etkileri. Şimdi ben hem bugünkü konudan hoşlanacaklar hem de hoşlanmayacaklar için ortaya karışık bir giriş yapmak istiyorum. Şöyle ki, sigaranın olumsuz etkileri, olumlu etkileri nedeniyle sigaraya başlanıyor ve içiliyor. Süreç içinde olumsuz etkiler ortaya, hı hı, çıkıyor. Ve işte sigaranın olumlu etkisi ne olabilir ki dendiğinde, sonuçta sigara dediğimiz bir sonuç ürün aslında. Sigaranın içinde nikotin ve yanıcı pek çok madde var. Artı katkı maddesi var. İşte bu nikotinin bir takım olumlu etkileri var. Nedir bu olumlu etkiler? İştah kapatıyor, konsantrasyon arttırıyor, kişiye daha aktif, daha alert ve ruh durumu daha iyi, daha
peki,
yüksek
tutuyor. Peki patlıcanda da nikotin olduğu söylenir. Patlıcan yiyin onun yerine diyorlar ama tutmuyor galiba, değil mi?
Tutmuyor çünkü bu hani aramızda kalsın. Neredeyse bir kamyon patlıcanda bir sigaradaki kadar nikotin var. Dolayısıyla da evet, onun yerini tabii ki tutmuyor. Ama aslında kişiler kendilerini iyi hissettiren bu nikotin maddesini almak için sigara içiyorlar. Fakat her seferinde o iyilik halini hissetmek için içtikleri miktar artıyor. Biz hep diyoruz ki nikotinin zararlarından korkmuyoruz. İçindeki o 3500-4000'e yakın çeşitli maddenin zararlı, kanserojen, zehirli ya da mutajenik, yani genleri etkileyen etkilerinden
peki,
yakınıyoruz.
Bağımlılık yapan hangisi?
Nikotin.
Nikotin. Hı hı.
Onun için de ben hep bırakma sürecinde olan kişilere ya da bırakması gereken kişilere derim ki varsın olsun, hani nikotin bandına bağımlı olun ama o zehirli maddeleri almayın artık. Hı hı. O sebeple de evet, sizin de vurguladığınız gibi ergenlik döneminde en çok başlanıyor. Çünkü işte ait hissetme, onaylanma, var olma,
olgun görünme, bir karizmatik olma
görünme
belki,
ya da işte bir grubun içinde kendini hissetme, işte birlikte bir şey paylaşıyor olma ve hakikaten de içindeki nikotinin yarattığı o serotonini yükseltici, yani depresyona iyi gelen hormon sebebiyle farkında olmadan aslında kendini iyi hissetme. Hı hı, hı. Ve giderek de bu duyguyu sağlayacak miktar artıyor. İşte o noktada sigara bağımlılığı ortaya çıkıyor. Tabii bu arada mesela ülkemizde bununla ilgili yapılan çalışmalarda sigara bağımlılığı için işte paket kullanıyor olmak kabul edilmiş. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre günde bir tane bile içiyorsanız, eğer ki vazgeçemiyorsanız bağımlısınız.
Yani, bir sigara bile
tabii,
bağımlı.
Mesela işte kişiler ya da hastalar diyorlar ki ben bağımlı değilim, günde 2-3 tane içiyorum. Hı hı. Hayır diyorum, ben de bağımlılık sayıyla ilgili değil, bağımlılık vazgeçememekle ilgili. Her gün yapıyor olmakla ilgili.
Peki her gün, o gün hiç içmediniz, ertesi gün 3 tane içtiniz. Yani bu da bağımlılık diyebilir miyiz?
Şimdi
buna
bir gün
da
içip bir gün hiç içmeyip ertesi gün 3, yani bu böyle bir ritüel şeklinde gidiyorsa evet, bu da bağımlılık. Bu da sizin bağımlılık formunuz ya da o kişinin bağımlılık formu gibi. Tabii ki o kadar çok varyasyon var ki, mesela bağımlılık göstergesi olan durumlardan bir tanesi uyandıktan sonraki ilk yarım saat içinde sigara içiyor olma. Tek başına bakın, günde kaç tane içildiğinden bağımsız. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki ilk yarım saat içinde kişi sigara içiyorsa yüksek bağımlıdır. Hmm. Yüksek derecede bağımlıdır. Ağır bağımlıdır. Mesela bazı kişiler diyor ki evet, günde 20 tane içiyorum belki ama ben uyanıp...
Ben mesela aç karnına içmem diyor öbürü.
Uyanıp işte kahvaltımı yapmadan, işte bu istiyorsa 2 saat sonra olsun, içmiyorum diyor. Şimdi bu, onunla günde 10 tane içip ama uyanır uyanmaz ilk iş sigara yakmak olan kişinin bağımlılık düzeyleri farklı, sayıdan bağımsız bağımlılık.
Evet, peki aç karnı içilen sigaranın etkisi daha mı fazla, olumsuz etkisi?
Şimdi tabii nikotinin etkileri söz konusu olan. Nikotinin tansiyonu yükseltici, kalp hızını arttırıcı etkileri var. Açlık kan şekerinin düşük olduğu ve zaten kalp hızını arttıran bir durum. Dolayısıyla bunun üstüne bir de nikotinin bu etkileri girince evet kişiler daha çok etkilenebiliyorlar.
Hı hı.
Burada önemli olan o nikotin maddesinin bizim sadece tek bir sistemimizi değil pek çok sistemimizi etkiliyor olması. Yani nikotinin şöyle bir özelliği var. 3 saniyede beyne ulaşıyor. En hızlı bağımlılık yapan maddelerden biri. Ve sigara legal olarak satılan tek bağımlılık yapan madde. Yani bunun ismi uyuşturucu madde olduğunda iş daha esrarengiz, daha farklı bir şey olarak algılanıyor. Ama para verilerek çok ciddi, çok ağır bir bağımlılık yapan madde legal olarak satın alınıyor maalesef.
Evet.
Ve artık bizim gibi ülkeler sigaranın pazarı ve başlama yaşı çok aşağıya kaymış durumda.
Öyle mi? Sanki şöyle bakınca gençler bu konuda daha içmiyorlarmış gibi, daha duyarlılarmış gibi görünüyor.
Öyle gibi ama görünüyor öyle değil ama biz demek tabii ki kendi çevremizden belki yola çıkarak bu yorum yapıyoruz. Ama Türkiye geneline bakıldığında şimdi bir kere kadınlarda sigara içme oranı çok arttı.
Peki bu artışın bir sebebi var mı acaba? Hem yaş oranının düşmesinde hem kadınların içiciliğinin artmasında.
Artışın tabii ki bir sebebi var. Bir kere artık sigara içimi bir salgın olarak kabul ediyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından.
Bir de üçüncü sınıf insan muamelesi göre göre bu kadar artışın olması da enteresan değil mi?
Evet ama işte bağımlılık zaten nedir? Bir şeyin size zarar verdiğini bilerek ona devam etmek.
Hmm.
Yani mantığınız, beyniniz size diyor ki evet hani bu zararlı bir şey. Evet bunu içmemem lazım. İşte o zaman dışarıya çıkıp soğuk havada bunu içmek zorunda kalıyorum. Üşütme riskim var. Ya da evet içmemeliyim çünkü işte kalp krizi geçirebilirim. Fark etmez. Bağımlılık böyle bir şey. Bir şeyin zararını biliyor olduğu halde devam etmek zaten bağımlılığın tanımı. O noktada sizin iradeniz, mantığınız, kurallar. Mesela bir sürü insan biliyorum ki ben uzun uçuşları sırf sigara içemeyeceği için yapmıyor. Tolere edemeyeceği için yapmıyor.
Allah Allah evet çok enteresan.
Evet.
Şimdi yaşamı en az 10 yıl kısaltıyor diye söyledim. Bu doğru mudur?
Şöyle doğru hani o en az 10 yıl en az, yani şu kadar yıl kısaltıyor demek hani çok Türk filmi vari bir yanıt olur ama şu bir gerçek ki sigara zannedildiği gibi sadece akciğerleri etkilemiyor. Aslında zarar veren nikotin de değil. Dediğim gibi diğer maddeler.
Evet.
Ve hani şu bir gerçek sadece içen kişi değil çevresindekiler de en az o kadar zarar görüyor. Çünkü sigaranın orta akım, orta dumanını içen kişi çekiyor. Ama dışarıya verdiği dumanı ve sigaranın yanından tüten o zehirli dumanı yanındakiler de soluyor. Dolayısıyla biz öykü alırken sigara içiyor musunuz değil, yakınınız, eşiniz, babanız vesaire. Yani şurada bir 10-15 yıldır kesin önlemler alınana kadar hepimiz biliyoruz ki otobüs yolculuklarında,
evet,
işte tren yolculuklarında bütün kapalı ortamlarda sigara içilirdi. Ve insanlar bebekliklerinden itibaren buna maruz kalırlardı. Sigaranın özelliği dediğim gibi sadece akciğeri etkilemiyor. Dudaklardan anüse kadar, makata kadar bütün organları ve bütün sistemleri etkiliyor. Hani benim altını bu noktada en önemli şekilde çizmek istediğim konu şudur ki biliyoruz ki oksijenler kırmızı kan hücrelerimiz al yuvarlar tarafından taşınıyor. Ama sigaranın içindeki karbon monoksiti al yuvarlara olan isteği tutunma hızı oksijenin 20-25 katı. Ve dokularımız oksijenle değil karbon monoksitle beslenmiş oluyor.
Hmm.
İşte onun için saçlar soluklaşıyor, tırnaklar sararıyor. İşte
cilde zararı
cilt
var.
Cilt bozuluyor. Hı hı. Bütün organ sistemleri ve pek çok organ kanserlerinde sigara bir numaralı etken.
Evet. Peki nasıl bırakacağız?
İsteyerek.
İstemek çok önemli.
İstemek çok önemli. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Ya hocam işte bir ilaç verin de bırakalım diyorlar. Ben de diyorum ki o kadar kolay olsa herkese ilaç dağıtalım ve herkes bıraksın.
Hı hı.
Buna kişinin gerçekten hazır olup destek almaya istekli ve hazır olması lazım.
Hı. Örneğin günde 1,5-2 paket içenler var. Yani onlar ben asla bırakamam diye düşünüyorlar ama herkes için bir yolu var galiba.
Herkes için bir yolu var. Herkeste de farklı mekanizma işe yarıyor. Kimisinde bir yakınını bir sebeple kaybetmek ve sigaranın yol açtığı bir nedenle kaybetmek. Kimisinde bir tanı almak, kendisiyle ilgili bir sağlık sorunu yaşamak. Kimisinde hiçbir şey etkilemiyor. Yani mesela soruyorum, sigara içiyor musunuz? Evet. Bırakmayı istiyor musunuz? O kadar çeşitli yanıtlar alıyoruz ki. Hayır, istemiyorum.
Bir yanıt. İstememelerinin sebepleri altında
çünkü
ne var?
Çünkü bağımlılık keyif ve haz veriyor. Hmm. Yani ben bunun zararlarını biliyorum ama neyse, bunu göze alıyorum. Hiçbir şekilde bırakmak istemiyorum diyor. Mesela şu sorudan çok ilginç geri dönüşler oluyor. Kaç sigarayı çok keyifle içiyorsunuz diyorum. Mesela günde 30 sigara içtiğini söylüyor kişi. Mesela diyor ki bazıları işte 5 sigara.
O zaman 5 iç.
5 iç diyorum o evet. zaman. Ama bazısı diyor ki 30'unu da çok keyifle içiyorum. Şimdi sigara bırakmada teorik olarak ya hep ya hiç. Azaltılarak bırakma yok. Ama pratikte ben görüyorum ki sigara bırakmak bir hazırlık süreci gerektiriyor. Hı hı. Ve ben şuna çok inanıyorum. Sigara bırakacak kişinin kesinlikle kendisinin çok yanında hissettiği insanlara ihtiyacı var.
Bir de sigaranın yerine koyabileceği bir şey mi olması gerekiyor acaba? Evet. Örneğin bir Nescafe, başka bir şey.
Şimdi şöyle, kahve. Şey çok önemli. Sigarayı en çok neyle tüketiyorsunuz? İşte kahveyle, içkiyle, çayla, sohbetle. O zaman diyoruz ki sigara bırakma sürecinde sigarayı en çok tükettiğiniz, birlikte tükettiğiniz madde ya da kişiyi de ya da objeyi de çıkarın hayatınızdan. Kahveyle içiyorsanız kahveyi de çıkarın. Size sigarayı hatırlatacak.
Ama o da çok zor değil mi? Yani hem bir bağımlılığından vazgeçecek
bir şey
değil.
Bu kolay bir şey değil.
İşte ikisinden birden ama vazgeçmesi gerekecek.
Ben o zaman da şu yanıtı veriyorum. Sigara, tek başına sigara içmek eğer çok keyifli bir şeyse, hani yüzünüzü duvara dönün ve 40 santimlik bir mesafeden için sigaralarınızı diyorum. Keyifli mi? Değil. Hmm. Sigara kahveyle keyifli, dost sohbetiyle keyifli, evet. çayla keyifli, alkolle keyifli. Ama bunlar sigara olmadan da zaten keyifli olan şeyler.
Evet.
Şimdi burada aslında hani mantık düzeyine indirirsek ya da çıkarırsak hani bir yanıt var. Ama kesinlikle benim önerim ve uyguladığım şey şu: asla yargılamamak. İşte bir kişinin sigara bağımlılığı bir kişinin alışveriş bağımlılığı olabiliyor. Alkol bağımlılığı olabiliyor. Yani asıl olan temeldeki o mekanizmayı harekete geçirebilmek.
Evet.
Daha doğrusu o mekanizmayı çözmek.
Aslında bir hastalık o zaman.
Hastalık dedim ya. Aha. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasında bir hastalık kabul ediliyor. Hı hı. Ve bir salgın kabul ediliyor. Bir de şu var: Batı'nın ve Amerika'nın hakikaten pazarı bizim gibi ülkeler.
Evet. Hiçbir zaman geç sayılmaz tabii ki.
Asla.
Zararın neresinden dönülse evet. kârdır mantığıyla değil
evet.
mi?
Bir evet.
an önce bırakmanın yollarını bulmak, aramak gerekir. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz dinleyicilerimize?
Bununla ilgili benim şöyle bir metaforum var. Bunu hastalarıma ya da bana danışan kişilere de söylüyorum. Sigara aşk gibi diyorum. Yani bize zarar veren bir ilişki düşünelim. Biz bu zararı göre göre bunu yaşarız ama etraftan herkes bu sana zarar veriyor der, bu seni üzüyor der, şunu der, bunu der. Ama biz o zararla ilgili ikna olana kadar o ilişkiyi yaşarız ya da o aşk duygusunu yaşarız.
Ama bir süresi var diyorsunuz.
Bir süresi
yaşanacak
var.
O.
Onu yaşadığınızda ya da kendiniz realize edip ikna olduğunuzda bırakırsınız ve ondan sonra bir daha aşık olma ihtimaliniz var. Yani sigaranın yerine konacak şeyler var. Bunun başında da spor geliyor. Hı hı. Çünkü sigaranın etkisi nikotin aracılığıyla serotonini yükseltmek. Serotonini ne yükseltiyor? Çikolata yükseltiyor. Spor yükseltiyor. Dolayısıyla çikolatayı yiyin tabii ki diyemiyoruz sürekli. Onun, sigara bıraktıktan sonra kilo alınıyor. Çünkü damak ve iştah tat
evet,
duygusu
değişiyor.
Ortaya çıkıyor hı hı. ve artıyor iştah. Dolayısıyla da ben sporu öneriyorum ve bol sıvı almayı öneriyorum.
Evet. Az önce de söylediğimiz gibi hiçbir zaman geç değil.
Değil,
bir an önce sigarayı bırakmanın
kesinlikle.
Yollarını bulmak, seçmek gerekiyor.
Evet, evet.
Sigarasız günler
İnşallah.
Dileyelim ve
evet,
çok teşekkür edelim
ben
size
teşekkür
bugün
ederim.
için. Sağ olun,
fırsat
var olun.
Fırsat verdiğiniz için sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Füsun Ülger'di konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Birini söyle anne, uyumak ne zor sensiz. Geceler emanet sessiz, şefkatsiz kollarda. Uzat bana elini anne, duramam ayakta sensiz. Hayat zor, eller tekinsiz, kirlenmiş yalanlarla. Belki gözyaşı yoktur, gittiğim yerde buluşur muyuz seninle? Meleklerin güldüğü yerde. Belki gözyaşı yoktur. sensiz. Umutlar çağırır bedensiz. Uykusuz sabahlarda. Belki gözyaşı yoktur. Gittiğim yerde buluşur muyuz seninle? Meleklerin güldüğü yerde. Belki gözyaşı yoktur. Gittiğim yerde buluşur muyuz seninle? Meleklerin güldüğü yerde.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Cem Dalaman var hattımızda. Merhaba Cem.
Melgün, merhabalar dinleyicilerimize, sevgiler, saygılar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Almanya'da 16 eyaletin adalet bakanları geçen gün gerçekleşen yıllık toplantılarında elektronik kelepçe uygulamasının kapsamının genişletilmesi yönünde bir karar aldı. Bu karara göre elektronik kelepçe bundan sonra aile içi şiddete neden olan kocalara takılacak. Bununla ilgili uygulama nasıl olacak Cem?
Evet, bu çok önemli bir karar. Uzun zamandır tartışılıyordu ve sonunda senin de belirttiğin gibi Almanya'da eyaletler var, 16 eyalet var. Onların adalet bakanları bir araya gelerek karara imza attılar. Kararın yaşama geçirilmesi, uygulamaya alınması daha birkaç ay sürecek. Hazırlıklar gerekiyor. Ancak tahminen muhtemelen önümüzdeki sonbahar, kış aylarından itibaren eşlerine, kadınlara yönelik şiddet uygulayan erkeklere mahkeme kararı sonrasında elektronik kelepçe ya da diğer adıyla bileklik takılacak ve bu kelepçeyi taşıran kişiler eşlerine ya da eski eşlerine yaklaştıklarında hemen güvenlik birimlerinde ya da yetkili birimlerde alarm sinyalleri çalacak ve bu kişiler, birimler harekete geçebilecek. Mahkeme kararı çok önemli. Yani herhangi birisi karar veremiyor. Mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Elektronik kelepçe takılan ve belirli yerlere, mesela eskiden eşleriyle yaşadıkları evlere gitmesi yasaklanan erkekler takılan cihazın yardımıyla uzaktan sürekli denetim altında tutulabilecek. Uygulama için elektronik izleme merkezlerinin oluşturulması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar yaşama geçirecek ve bu merkezler 24 saat hizmet verecek. Merkez elektronik kelepçe takan erkekleri biraz önce de söylediğim gibi izleyecek ve kuralları ihlal etmeleri halinde hemen yetkilileri, gerektiğinde de polisi mesela harekete geçirebilecek.
Evet, peki şimdi Almanya'da bu sorun gerçekten ciddi bir boyutta mı? Neden böyle bir uygulama başlatılıyor?
Evet, maalesef çok ciddi bir boyutta. Burada da yani belki de dünyanın en azından kendi iddiasıyla en gelişmiş ülkelerinden birinde de kadınlara yönelik şiddet çok büyük bir sorun. Sürüp gidiyor. Tüm çalışmalara rağmen kadına yönelik şiddetin önüne Almanya'da da geçilemiyor. Şiddet aksine artıyor. Tablo Türkiye'de olduğu gibi pek iç açıcı değil. Alman Sosyal Yardımlaşma Kurumları'nın kadın sığınma evlerine dair araştırmalarına göre çok aktüel bir sayı. Almanya'da 16-85 yaş arasında her 4 kadından biri hayatında en azından bir kere eşleri tarafından ya da partnerleri tarafından bedensel veya cinsel şiddete uğradığını söylüyor. %42'si psikolojik şiddetle karşılaştığını belirtiyor. Kadınların %13'ü ise tecavüze teşebbüs veya başka şekillerde cinsel ilişkiye zorlandıklarını ifade ediyorlar. Bedensel şiddete uğrayanların %37'si, cinsel şiddete uğrayanların %47'si uğradıkları vahşeti kimseyle konuşamıyor, kendilerine kimseye açamıyorlar ve içlerinde saklamak zorunda kalıyorlar.
Peki orada yaşayan Türk kadınlarının durumu nedir? Onlarla ilgili sayılar da var mı?
O sayılar da çok üzücü, çok moral bozucu. Almanya'da yaklaşık 1,5 milyona yakın Türk kökenli kadın yaşıyor. 3 milyonluk toplam nüfusta. Onların %49'u, eldeki sayılar %49'unun aile içi şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Her 10 kadından 4'ü de, yani %40'lık bir oranda, eşinden cinsel şiddet gördüğünü belirtiyor. Yetkililerin, özellikle polisin raporlarına göre bu rakamlar sadece bilinen ve cesaret edilerek ortaya çıkan rakamlar. Bilinmeyenler var, ortaya çıkmayanlar maalesef çok daha fazla diye tahmin ediyor. Konunun uzmanları Türk aileler arasında bu oranın çok yüksek olmasını Türk ailelerinin içindeki o getto yaşamıyla açıklamaya çalışıyorlar. Ayrıca işsizlik, işte yoksullaşma, Türkleri daha çok etkileyen olaylar, uyum çabaları kısmen başarısız kalıyor ve bunlar neden olarak gösteriliyor? Erkeklerin şiddete eğilimine, ama tabii ki bu bir neden belki ama affedilecek bir olay değil. Kadın sığınma evlerine her sene yaklaşık 10 bin Türk kadını sığınıyor. Yani bu sayıda durumun ciddiyetini ortaya çıkarıyor. Almanya genelinde de şiddete maruz kalan en az 45 bin kadın sığınma evlerine sığınıyor. Bunlar gerçekten Almanya için esasında utanılacak, utanç verici sayılar.
Evet, şimdi mahkum ya da sanıkların cezaevi yerine evde gözetim altında tutulmalarına olanak sağlayan elektronik kelepçe uygulaması başka suçlarda da yaygınlık kazanıyor herhalde. Almanya'da bu konudaki deneyimler hangi yönde acaba?
Evet, Almanya birkaç yıldır deniyor bu elektronik kelepçe uygulamasını yaymayı. Şimdi dek daha çok cezası tecil edilerek serbest kalan mahkumlarda kullanılan bir yöntemdi. Suçun çok ağır olmaması durumunda ceza tamamlanmadan da elektronik kelepçe takma koşuluyla salıverilenler var. Ancak çok sıkı kurallar geçerli. Çok sıkı sınırlar içinde hareket edebiliyorlar. Örneğin kelepçeyi taşıyan sabah en erken saat 8'de evinden ya da kaldığı yerden dışarı çıkma hakkına sahip. Saat 13'e kadar, saat 1'e kadar serbest bir şekilde gezebiliyor ya da çalışabiliyor. Saat 13 ile 14 arasında yine adresinin olduğu yerde, evinde olmak zorunda. Cihaz öyle ayarlanmış. Akşam olduğunda ise saat 8'den itibaren, saat 20'den itibaren tekrar kaldığı adrese, evine dönmesi şart. Eğer saat 20'de evde değilse söz konusu kişi, cihaz durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kurallara uymak zorunda söz konusu şahıs. Aksi takdirde tekrardan hapise dönmek zorunda kalıyor. Bugüne kadar yapılan deneyimler oldukça iyi sonuçlar vermiş. Yani yetkililer çok memnun. Kelepçe takan her 10 kişiden 9'u kurallara riayet ediyor. Kelepçeyi ayağından çıkarmayı deneyenlerin bugüne kadar başarılı olanları da çok az sayıda, ya da hepsi birkaç dakika içinde tekrar polis tarafından yakalanmış. Bu arada unutmadan eklemek lazım. Elektronik kelepçe uygulaması Alman devleti açısından mali avantajı da çok verimli olan bir uygulama. Paradan tasarruf anlamına geliyor. Cezaevinde kalan mahkumların devlete günlük maliyeti yaklaşık 90-100 avro civarında. Buna karşın ayağına kelepçe takılmış bir mahkumu takip etmenin maliyeti ise günlük sadece 20 avro.
Sevgili Cem Dalaman, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yine birlikte olmak dileğiyle, kolay gelsin.
İyi yayınlar, iyi günler.
Herkes en doğruyu bilir, herkes uzman, herkes rekortmen. Öyle eminiz ki yolumuzdan, ister haydut İster centilmen ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Herkes bir inancın peşinde, herkes militan, herkes fedai. Öyle değiştirdik ki dünyayı, uyanık akıllı, dürüst enayi. Ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Kaftan adına kaçsa bile aşk var. Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var. Yalnız bir titreşim olsa ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var. Esiri olduk, ne kadar iktisat, o kadar mutluluk. Birer birer yeniliyorduk, önce adalet, sonra güzellik. Ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Savaştık, savaşa yazdık, yenen ağlar, yenilen ağlar. Bir baktık ki yapayalnızdık, diyen ağlar, demeyen ağlar. Ama aşk var, bir tek aşk var. Aşk var mı? Var, aşk var. Kaftan ardına kaçsa bile aşk var. Yatak çarşaflarına sıkışsa bile aşk var. Yalnız bir titreşim olsa ya da bir kıpırtı kalsa bile aşk var.
Oldu Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün dinleyicilerimize yine çok farklı, değişik, güzel tariflerle sesleneceğiz değil mi? Özellikle Ramazan ayı olması dolayısıyla.
Özel bir menü hazırladım. İftarda ya da sahurda da tüketilebilecek. Hem çok besleyici, hem uzun süre tok tutucu. Aynı zamanda da çok faydalı iki ürünümüz var bugün. Biri Erzincan çorba, diğeri de muhallebili kadayıf.
Evet, ikisi de Ramazan sofralarımızın vazgeçilmezleri. Çorba ve tatlı.
Tatlı. Ve bu özelliği de özellikle seçtim. Birisi çok uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Öbürü de tatlı isteğini...
Sahurda tercih edilebilir.
Tabii tatlı isteğini sağlayacak ama yakmayacak. Yani şerbetli olmayıp sütlü olup hem de o tatlı isteğimizi de giderecek olan
kilo
bir tatlı.
Kilo da aldırmayacak.
Aynen öyle. Sağlıklı da aynı zamanda sütlü olduğu için.
Harika. O zaman çorbadan mı başlıyoruz?
Hemen başlayalım. Erzincan çorba aynı zamanda ödül almış bir çorba. Dünya yemek yarışmalarında. Çünkü çok besleyici. Mesela bizim aşuremiz de yine aynı şekilde dünyada birincilikleri olan bir tatlımızdır. Ki tatlı olarak adlandırılıyor. Aslında bir çorbadır o da. Çorba olarak geçer. Bizim çok var böyle buna benzer şeylerimiz ama çok bilinmiyor. Bu da onlardan birisi, hem hatırlamak amaçlı hem de Ramazan'da yapılabilecek güzel de bir çorba.
Ya da değişik bir lezzet sunmak isteyenler için.
Bilmeyenler için yeni bir lezzet, yeni bir çorba şekli de öğretebiliriz. Yine Facebook hesabımızda Hayatın Sesleri'nde hem fotoğrafları hem de tarifleri bulabilirler. Yazamıyorlarsa şu an dinleyicilerimiz. Hemen malzemeleri söyleyeyim. İçinde kıyma toplarının olduğu bir karışık sebzeli çorba. Öyle hayal etsinler. 100 gram sinirsiz dana kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1-2 avuç erişte, içinde erişte de var. 1 avuç taze fasulye, 2 yemek kaşığı yoğurt, yoğurt da var. 1 avuç maydanoz, 1 avuç dereotu, bakın hepsi birer avuç, azar azar değil yani, dolu dolu.
Dolu dolu.
2 diş sarımsak, tercih sebebi Ramazan nedeniyle belki kullanılmak istenmeyebilir. Hararet yapmaması için, susatmaması için. 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon ve birazcık da pul biber, tuz ve karabiberle yine tatlandırıyoruz. Üzerine de kaynatmak için de 5-6 bardak su koyacağız. Bunun için yapmamız gereken şeyler, önce hazırlık için fasulyeyi, maydanozu ve sarımsakları, dereotunu ince ince kıyacağız önce. Kesme tahtasında onları hazır olarak bekleteceğiz. Çukur bir kapta kıymayı karabiber ve tuzla birlikte, başka bir şey yok. Sadece tuz ve karabiber. O yüzden sinirsiz dana kıyma tercih ediyoruz. O köfte hissini yaratmak için. Burada ne kadar iyi yoğurursak köfteler o kadar iyi dağılmaz. Bunun için de iyi yoğurmamız gerekiyor. Bir sakız kıvamına gelene kadar, birbirini tutana kadar yoğurmamız gerekiyor. İşin sırrı burada o. Daha sonra bunlardan küçük küçük top top köfteler yapıyoruz. Avcumuzun içinde yaparız ya.
Nohut kadar.
Nohut kadar. Yeterli. Çok da büyük olmasın. Yeterli olur. Geniş bir tencereye su koyacağız. Salçayı ilave edeceğiz. Pişireceğimiz tencereye. Sonra kaynamaya bırakacağız. Önce kaynayacak. Sonra su kaynadıktan sonra
yağ içine... falan yok henüz.
Yok henüz. Sonra köfteleri atacağız üzerine. İnce kıyılmış fasulye, köfteleri pişene kadar, fasulyeyle birlikte, çünkü aynı sürede pişiyorlar aşağı yukarı, kaynatmaya devam edeceğiz. Fasulyeler yumuşadıktan sonra üzerine erişteyi. Sıralama önemli. Eğer erişteyi önce atarsak erir. O yüzden onun bir sırası var.
Eğer erişte yoksa şehriye de olabilir mi?
Şehriye de olabilir. Olabilir ama erişte daha,
erişte daha lezzetli, daha dolu elbette.
Ondan sonra üzerine nane, pul biber, kimyon, kekik, tuz ve karabiberle yine atacağız. Tatlandıracağız baharatlarımızla. Sonra çorbayı ateşten aldıktan sonra maydanoz ve dereotunu üzerine ilave edeceğiz. Yani sıcak çorbanın üzerine taze ekleyeceğiz. Çünkü aromasını daha iyi veriyor ve ölmüyor. Diğer çorbalar için de bunu kullanabilirler. Daha sonra meyanımız var, yani sosumuz var. Küçük bir kasede yoğurdu ve kremayı, ya da krema ne kullanırsanız. Süt de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez.
Şu küçük kutu kremalardan.
Kutu kremalardan olabilir. Büyükleri var onların. Değişik değişik çeşitleri var. Kendileri evde de yapabilirler sütten. Bunu temperleyeceğiz. Yani ılıtacağız.
Temperlemek.
Yani ılıtmak nedir? Önce bir kabın içerisine çorbadan alıp koyup onu hafif ılıtırız. Birdenbire soğuğu koymayız ki özellikle süt ürünlerinde kesilmesin diye. Buna temperleme deniyor. Temperleriz. Annelerimiz tencere kapağıyla yaparlar ya bunu. O mantıkla. Sonra azar azar bunu yavaş yavaş çorbaya ilave edeceğiz. Ve sıcak olarak servis edeceğiz. Yağ en son pul biberle birlikte tavada yakacağız. Üzerine gezdireceğiz.
Süper. Harika.
Harika bir çorba.
Evet, bu akşam iftar sofralarını süslesin dinleyicilerimizi.
Süslesin, çok güzel
hatta
bir tatlı.
Hatta sahurda da yesinler.
Yesinler. Hatta çok yapsınlar, birkaç gün yesinler.
Bence de değil mi?
Aynen
evet,
öyle.
Gerçekten öyle.
Üzerine
süper
bir de tatlı.
Evet, tatlımızı da yapalım o zaman hemen.
Çok da bilinen bir tatlı aslında muhallebili kadayıf. Değişik şekillerde yapılabiliyor. İsterseniz bir cam kaseye koyabilirsiniz, kuplara koyabilirsiniz, kaselere koyabilirsiniz. Her türlü olabiliyor. İsteğinize bağlı. Kadayıfı kavuruyoruz cevizle birlikte. Kasemizin, kupumuzun ya da tavamızın içine seriyoruz. Üzerine muhallebisini, üzerine tekrar kadayıfımızı koyuyoruz. Bunu 2-3 kat da yapabilirler isterlerse. Tek kat da yapabilirler. Hiç fark etmez. Tamamen keyfe kalmış bir durum.
Kendi arzularına göre.
Malzememiz çok basit. Yapılışı da çok kolay. 350 gram tel kadayıf, 3 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı da dövülmüş ceviz. Bu kadayıfımızı kavurmak için kullanacağımız malzeme. Hı hı. Muhallebi için her türlü muhallebi yapabilirler. Hazır muhallebi de kullanabilirler. Puding de yapabilirler. Yani tamamen keyiflerine kalmış. Hı hı. Onları da kullanabilirler. Yani ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorlarsa.
Evet.
Damla sakızlısı, vanilyalısı, her türlüsü olur.
Hı hı.
1 litre sütümüz var. 4 yemek kaşığı unumuz var. 3 yemek kaşığı mısır nişastası kullanacağız. 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta sarısı ve 1 paket de sıvı krema.
Hı.
Yani 200 mililitre. Bu da neye tekabül ediyor? 1 su bardağı kadar oluyor yaklaşık
evet.
olarak. Kadayıfı ince ince kıracağız. Doğramıyoruz, kırıyoruz. Hı. Yani elimizle koparıyoruz, buruşturuyoruz. Bunu kolay yapmanın yolu...
Bu taze kadayıf.
Taze kadayıf.
Bunların poşette
hazırları, da,
hazırları
var.
Da var.
Bunu yapmanın kolay yolu kadayıfı 2 saat derin dondurucuya atın. Çıkartın, avucunuzda şöyle yapın, paramparça olur.
Hmm,
o da işin evet. kolay tarafı. Evet. Uğraşmamak için. Çünkü evet. yaşı kırması biraz daha zaman alıyor.
Evet.
Teflon tencere ya da geniş bir teflon tavada tereyağını eritiyoruz. Üzerine şekeri koyuyoruz, karamelize oluyor. Sonra üzerine kadayıfı ekleyip pembeleşinceye kadar onu çeviriyoruz.
Hmm.
Yakmamak önemli burada.
Önce şekeri koyuyoruz ama.
Tabii. Hmm. Tereyağı ve şeker. Arkasından kadayıfımızı koyuyoruz. Son olarak olmaya yakın üzerine cevizi ekliyoruz. Cevizi ekledikten sonra bir süre daha kavurup ocaktan alıyoruz. Yapmamız gereken sadece soğumasını beklemek. Bunu da sıcak kullanmamaya çalışıyoruz.
Evet.
Birazcık dinlendiriyoruz.
Muhallebi pişene kadar o zaten soğuyacaktır.
Aynen olur. Krema ve vanilya hariç tüm malzemelerimizi bir tencerenin içerisine alıp karıştırıyoruz.
Hı-hı.
Nelerimiz vardı? Sütümüz vardı, unumuz vardı, nişastamız vardı, şekerimiz vardı, yumurta sarımız vardı. Yani
evet.
bunları alıyoruz tenceremizi ve karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebi kıvamına geldikten ve kaynadıktan sonra 3 dakika sonra ocaktan alıyoruz. Çünkü süresi odur. 3 dakika kaynayacak. 10-15 dakika kenarda soğumaya bırakacağız.
Hı-hı.
Yine ılık olması, hatta soğuğa yakın olması iyi bizim için. Daha sonra vanilya ve sıvı kremayı üzerine ekleyip mikserle
karıştıracağız.
Bir kadife kıvamına gelene kadar, pürüzsüz hale gelene kadar. İşin sırrı o.
5-6 dakika.
Yaklaşık
şey
olarak.
Herhalde, değil
aynen
mi?
Öyle. 4-5 dakika işimizi görür. 30 santimetre çapında bir kaba. Bu görüntü olarak güzel oluyor. O yüzden 30 santimetre dedim. Biraz daha geniş güzel.
30 santimetre kare bir borcam mı yoksa?
Aynen. Dikdörtgen olması
dikdörtgeni,
daha iyi.
Dikdörtgeni evet.
Ama dediğim gibi bunu kuplara da koyabiliriz. Hı-hı. Normal cam kaseleri de koyabiliriz.
Evet.
Elimizde ne varsa. Sonra üzerine yayıyoruz.
Önce
kadayıfımızı.
Kadayıfı evet.
Kadayıfı yaydıktan sonra ya da koyduktan sonra dibine üzerine muhallebimizi üzerine tekrar kadayıfımızı koyuyoruz. İstersek fındıkla, istersek cevizle, istersek Antep fıstığının tozuyla süslüyoruz.
Siz Antep fıstığıyla süslemişsiniz.
Antep fıstığıyla yaptık biz de.
Evet, çok güzel
İki kat
görünüyor.
Yaptık. Üçgen dilimler halinde de yapabiliriz. Kare kare de yapabiliriz. Her şekilde görsel anlamda süsleyebiliriz. Dedik ki bizim...
Lezzeti zaten muhteşem.
Çok güzel, çok da hafif. Bizim problemlerimizden birisi Türk mutfağında hep diyoruz ya sunum.
Evet.
O yüzden bunu bir tabakta görsel anlamda da süslemek çok önemli. Kenarına güzel soslar yapabilirler. Hazır meyve soslarımız var. Onlarla şekiller yapabilirler. 2-3 tane damlatabilirler. Yani görsellik de çok önemli.
Çok evet. Çikolata soslarımız var.
Aynen hepsini yapabilirler. Birazcık çalışsınlar. Yani internetten araştırıp biraz sunum baksınlar. Oradan ipucu alsınlar. Yapmaya denemeye çalışsınlar. Kendilerini ödüllendirsinler. Sadece
evet.
bir misafire de değil dedik ya. Niye kendimize yapmıyoruz bunu?
Evet, kesinlikle.
Biz de değerliyiz.
Kesinlikle.
Yapmamız lazım. Ondan sonra da yine birazcık dinlendirmek, hatta dolapta bekletmek daha iyi olacaktır. Servis edip afiyetle yiyebiliriz.
Evet, çok güzel iki tarif paylaştık bugün. Erzincan
çorba
ve kadayıflı muhallebi Ramazan sofralarımızın iki vazgeçilmesinden
çok güzel olacaktır, evet.
En güzel tatları paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz yine bugün için. Sağ olun, var olun. Haftaya yine iftar menüsünden
yine Ramazan, aynı zamanda da yaz yemekleri ikisiyle beraber. Hem yaz için kullanılabilecek hem de iftar için, Ramazan için kullanılacak. Tariflerimizde tekrar burada olacağız çarşamba günü.
Evet, çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
yine bugün
ederim.
İçin bu tariflerde. Haftaya yine birlikte olacağız şefimiz sevgili Özgür Aksunay'la. Bu arada bizim temamız bu hafta okumak. Okumak deyince dinleyicilerimiz neler anlıyorlar, onları paylaşıyoruz. Belki okudukları kitaptan bir alıntı, bir cümle bile olabilir. Bizimle paylaşsınlar ki cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden bizi dinleyenlerden biri olmasın diyoruz.
Aynen öyle. Bol şans diliyoruz hepsine.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Okumak deyince siz neler söylersiniz?
Okumak benim hayatımın aslında en önemli noktası, hayat felsefelerinden birisi. Okumak üzerine yaşıyorum diyebilirim. Çünkü bir kitap okumak eski çağlarda yaşayan birisiyle sohbet etmek gibi. Onlardan öğrenilecek o kadar çok şey var ki, alınacak o kadar çok şey var ki. Vizyonumuzu genişletiyor, bizi ilerletiyor. Görmediklerimizi görmemizi sağlıyor, bildiklerimizi hatırlatıyor. O yüzden ne kadar çok okursak o kadar çok insan oluyoruz. O yüzden okumaktan vazgeçmememiz lazım. Küçük bir not. Şimdi şunu diyorlar. Ya bizim çocuk kitap okumuyor. Siz ne kadar okuyorsunuz?
Bu çok önemli. Okuyan ailelerde de okumayan çocuklara ender de olsa rastlanabiliyor.
Tabii tabii. Yani. İstisnalar illaki vardır. İllaki vardır ama yine de önderlik etmek, örnek olmak.
Model oluşturmak
çok önemli bu konuda. Annelere babalara çok büyük iş düşüyor bununla ilgili. Çocukların okumasını sağlamak bu bir kültür çünkü.
Evet.
Ve devrediyor, aktarılıyor. Mutlaka evde kitap okunduğunu... anne babaların sürekli kitap okuduğunu hissettirsinler ki çocuklar da bunu örnek alıp onunla ilgili çalışsınlar, çabalasınlar.
Okuyoruz, okutuyoruz. Okuduğumuz kitaplardan alıntıları ya da bizi etkileyen ilk kitap neydi ya da etkilendiğimiz kitap hangisiydi onları paylaşıyoruz. Cuma günü çekeceğimiz kurada da kim bilir bizden neler kazanacak dinleyicilerimiz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
sevgili
ediyorum.
Sevgili Özgür Aksu'na. Ve sevgili dinleyicilerimiz bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberlerinden sonra bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Lan bu ne? Bir süre dayanıp duracağım.